Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz.
Bugün 23 Ocak Salı saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayız. Önce frekans bilgilerini paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 frekans adresleriyle bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr adresine girerek radyo bandından da şu an canlı olarak bizleri dinleyebilir ve geçmiş programlarımızı da yine radyo bandından dinleyebilirsiniz diyelim ve köşe başlıklarına geçelim. Programa bir köşe yazısı değil bir haberle başlamak istiyorum. Çok dikkatimi çekti. Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberi. Eğitim sitelerinde artı 18 reklamlar. Şimdi Türkiye'deki üniversitelerin ve bu Edü.tr bağlantılı üniversitelerin ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sitelerin içeriklerinde artı 18 reklamlar yer alıyormuş. Hatta İşte Van 100. yıl, Celal Bayar, Manisa Celal Bayar gibi üniversite sitelerinde eskort ilanları dahi oluyormuş. Nasıl oldu bu diye haberin detayında bunu açıklıyorlar. Şöyle, ya Google'da öne çıkmak için özellikle böyle devlet kurumlarının iyi internet sitelerinde reklam almak sizi Google'da öne taşıyor. Ama şimdi haberde şöyle bir detay var. 19 Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Can konuşmuş mesela. Reklamları fark edince kaynak kodları sildik demiş. Parolaları değiştirdik demiş. Bunları ele geçirmişler. Bazı parolaları ele geçirmişler deniliyor. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi reklamlar, bu sitelere konan reklam dediğimiz aslında bunların hepsi birer kod. Bu kodlar konuluyor. Şimdi burada bu haberi şundan dolayı okudum. Çok önemli, ilgili kurumların bilgi işlem dairelerindeki isimlerden bağımsız olarak bunları bir bağımsız kurumların da denetlemesi gerekiyor. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ya da üniversitelere bağlı internet sitelerinin teknik bazı detaylar var. Niye bunu yapmışlar, bazı işte hackleyerek vesaire deniyor, ancak insanın kafasına şöyle bir soru da gelmiyor değil. Biz o soruyu soralım. Şimdi bunlar kod halinde olduğu için bazı bu sitelerin içerisine acaba yerleştirildi mi bu kodlar para karşılığında? Çünkü çok ciddi buradan bir reklam parası elde ediliyor. Neden? Dediğim gibi eğitim siteleri olduğu için bunlar burada olabilecek işte bu artı 18 reklamlarda vesaire de Google'da sizi çok öne çıkartıyor. Çünkü bunlar çok güvenilir siteler. Doğrudan arkasında devletin olduğu siteler, eğitim kurumlarının siteleri. O yüzden buradaki reklamlar sizi öne çıkaracağı için acaba soru olarak koyalım. Bu reklamları, bu kodları kimseyi töhmet altında bırakmıyoruz. Sadece soru soruyoruz. Birileri bu kodları yerleştirdi mi? Buradan kazanç elde etti mi? Diyelim ve köşe yazısıyla başlayalım. Bir günden Hayri Kozanoğlu, Davos'tan Oxfam'a karamsarlık egemen. Hayri Kozanoğlu Bir Gün gazetesinde yazmış. Şimdi Davos zirvesi yakın zamanda oldu. İsviçre'nin alplerinde dünyanın bütün zenginleri toplanıyorlar orada. Konuşmalar yapıyorlar. Geleceğe dönük işte öngörülerde bulunuyorlar. Bizde Davos daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemdeki bu One Minute çıkışıyla hatırlanıyor. Tabii bizden de Mehmet Şimşek, yani şimdi Türkiye'nin paraya ihtiyacı olduğu için oraya gitmesi bekleniyordu. Ancak kulislere yansıyan bilgilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece müdahale edip göndermediği yönünde iddialar var. Tabii bu Cumhurbaşkanı Erdoğan boykot ediyor burayı, bir daha da gelmem dedi Davos'a. Ancak kendisinden sonra bakanlığı döneminde Berat Albayrak gitmişti. Şimdi Davos'la ilgili ne var? Davos'la ilgili bu yıl özellikle bir karamsarlık hali olduğu yazıyor yazıda, anlatıyor. Daha önce işte aslında 90'larda 2000'lerde hani o Sovyetler Birliği çöktükten sonra işte tek kutuplu dünya, herkes zengin olacak, Davos zirveleri daha çok buna işaret ediyordu. Zenginleşeceğiz. 90'lar 2000'ler önemli bir bölümü böyle gitti. Şimdi buraya geldiğimizde artık Davos'un daha çok bir karamsarlık hakim olduğunu görüyoruz Davos'a. Tabii Davos'a siyasi liderler de katılıyor. Bu sene işte Arjantin'in yeni bu son seçimde seçimi kazanan, milli seçimi kazanmıştı Arjantin devlet başkanı. O katıldı. Acayip bir siyasetçi. Elinde biliyorsunuz ağaç motoruyla falan geziyor böyle. Popülizmin zirvesi. Ve tamamen küreselci, serbest piyasacı, hepsini bunları zaten kendisi de söylüyor. Hatta işte kapitalizm övgüsünü yere göğe sığdıramıyor. Kendi merkez bankasını dahi kapatıp dolara geçecekti Arjantin'de. O da dünyada demiş ki dünyada bir sosyalizm tehlikesi var demiş Davos'daki konuşmasında. Devam edelim şöyle, normalde şimdi... yıllardır devam eden bir Davos zirvesinin olduğu dönemde, aynı dönemde Oxfam, Dünya Eşitsizlik Raporu, Oxfam dediğimiz bir yardım kuruluşu Dünya Eşitsizlik Raporu'nu yayınlıyor. Tam Davos zirvesinin olduğu dönemde. Buradan size böyle kısa kısa başlıkları vereceğim sadece bu rapordan. Rapordaki bazı başlıklar şöyle. Davos'ta zenginler daha da zengin olmanın yöntemlerini, serbest piyasanın nasıl yürüyeceğini karamsar da olsa konuşurken Oxfam raporunda şöyle: 2020'den beri dünyanın en zengin 5 adamının serveti ikiye katlanmış. 5 milyar kişinin serveti düşmüş. Dünyanın en zengin 5 kişi servetini ikiye katlamış 2020'den bu yana. 5 milyar insanın servetinde düşüş olmuş. Yani serveti dediğim aldığı ücrette düşüş olmuş. Bu 5 kişi her gün servetinin 1 milyon dolarını harcarsa, dünyanın en zengin 5 kişisi her gün 1 milyon dolarını harcarsa 476 yılda tükeniyormuş. Her gün 1 milyon dolar harcasa 476 yıl sürüyor. Şaşırdın değil mi Akif? 476 yıl. Dünyanın en büyük 10 şirketinden 7'sinde dolar milyarderi bir CEO ya da hissedar var. Devam edelim. Küresel ölçekte erkeklerin serveti, dünyanın tamamında erkeklerin serveti kadınlardan 105 trilyon dolar daha fazla. Kapitalizmin bu yarattığı eşitsiz, kadın erkek arasındaki eşitsiz durumu da çok ortaya çıkartan bir tablo. Dünyanın en zengin %1'i, küresel finansal varlıkların %43'ünü elinde tutuyor. En zengin %1. Neredeyse dünyanın finansal varlıklarını, ya paranın %50'ye yakını bu %1'in elinde. Son veriyi açıklayacağım. Dünyanın en büyük 1600 şirketinin sadece %0,4'ü İşçilerine yaşanabilecek bir ücret veriyor. Yani bu serveti de nasıl kazandıklarının en büyük göstergelerinden biri bu. Devam ediyor yazıda. Tabii şöyle. Mesela son 20 yılda 60 ilaç üreticisi 10 dev şirkete dönüşmüş. İki uluslararası firma küresel tohum piyasasının %40'ını elinde tutuyor. Şimdi eğer tohum piyasasını elinizde tutuyorsanız, daha önce bundan yaklaşık bir 4-5 yıl önce küresel bir ilaç firması dünyanın en büyük tohum firmasını satın almıştı. Bu çok soru işaretlerine neden olmuş. Neden alacak diye. Söyleyeyim. Tohumu üreten firma tohumu sattığı ülkede hangi hastalığın olduğunu biliyor. Ona göre de ilaç üretecek. O yüzden böyle bir al gülüm ver gülüm durumu var burada. Devam edelim. Meta, Alphabet ve Amazon gibi küresel online şirketleri reklam pastasının 1/4'ünü kontrol ediyormuş. 1/4'ünü. Şimdi 3 büyük fon yöneticisi, 3 büyük fon var. Fon yöneticisi. Bunlardan biri BlackRock, biri State Street ve Vanguard. Bunların toplam varlığı 20 trilyon dolar. 20 trilyon dolarlık bir varlığı yönetiyor bu sadece 3 firma. Raporda tabii ilgili bazı devam ediyor raporun başlıkları. Ben böyle sadece çok özet olan yerleri yazıdan aldım. Çok kafanız karışmasın diye. Son olarak şunu da söyleyip bitiriyorum. Şirketler 4 yolla eşitsizliği derinleştiriyor. Birincisi işçilerini değil zenginleri ödüllendiriyorlar. İşçileri değil zenginleri ödüllendiriyorlar. Vergi kaçırıyorlar. Kamu hizmetlerini özelleştiriyorlar, özelleştirilerek. Bir de iklim değişikliğini hızlandırıp ırk, sınıf, toplumsal cinsiyetleri yönünde adaletsizliği körüklüyorlar. Diyelim ve diğer konu başlığımıza geçelim. Evet, özel okullardaki yüksek zamlar bu geçtiğimiz haftanın, geçtiğimiz yılların da konusuydu. Şimdi özel okullarda burada konuğumuz da olacak. Kendisine de soracağım ancak bir kısa bir bilgi vermek istiyorum. Özellikle 2011 yılından sonra özel okullarda bir patlama meydana geliyor. Şimdi çok fazla böyle rakam verip sizi boğmak istemiyorum ancak ya mesela özel liseler sadece son 10 yılda %240 artmış. Tabii bunda şunun da etkisi var. 2013-2014 yıllarında dershaneler kapatıldı ve bunlar özel liseye çevrildi. Ancak şimdi özel liselerde bir zam oyunu var. Özel okullarda. Özel liseler değil, düzeltiyorum. Bu konuyu da avukat Kazım Yiğit Akalın'la konuşacağız. Sayın Akalın hoş geldiniz.
Merhaba Fethi Bey, hoş bulduk.
Ben hemen bu zamla ilgili soruyla başlamak istiyorum. Şimdi özel okullarda bir zam var. Bu zam neye göre belirleniyor? Çünkü bir taban zam fiyatı belirlendi. Bakan açıkladı %57 diye. Bu özel okullar bu zam mı? Özel okullara dönük bu zam nasıl belirleniyor?
Fethi Bey, bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği var. Orada 53. madde var. Çok basit. TFTÜ ortalaması artı 5. %57 böyle çıkıyor. TFTÜ ortalaması 52, 5 puan daha ekliyorsunuz %57. Ama bu ara sınıflar için geçerli. Ne demek o? 3'ten 4'e geçiyorsa, 6'dan 7'ye geçiyorsa ama 1. sınıfa başlıyorsa, 5. sınıfa geçiyorsa ya da 9. sınıfa geçiyorsa bununla bağlı değil okullar. İstedikleri fiyatı verebiliyorlar. Bunu bakan da zaten hem açıklamasını hem yazılı açıklaması hem sözlü bu şekilde belirtti.
Evet, başlangıçta dedi. Başlangıçta ilk başladıklarında biz o fiyata karışmıyoruz. Bu bazı okullar için
5O ve 9O.
Evet, yani o da 3 dönemlik bir durum. Özellikle bu eğitim sisteminin 4 artı 4 artı 4'e geçmesiyle birlikte aslında zam yapılabilecek alanlar da bu anlamda çoğaldı herhalde. Kesinlikle. Ben şimdi özel okullarda mesela 5. sınıfa ya da 9. sınıfa başladı. Başlangıçlar için değil de araları 10. sınıf için işte 7. sınıfta çocuklara şimdi belirli bir zam oranı var %57. Ama görünen tablo o ki bazı okullar bu zammı beğenmedikleri için arka yollardan dolaşarak farklı zamlara giriyorlar. Bu nasıl oluyor? Bunu biraz anlatır mısınız?
Bizim okulda dün açıkladı, dün akşam, bu kadar tesadüf ki bugüne kadar yapmadığı şeyi yaptı.
Nedir o?
Şöyle, ismini vermeyeceğim. Şu şekilde normalde okulun kendi etüt dersleri oluyordu. Hafta sonları veya akşamları. Normalde kendi fiyatı içerisinde bunu alıyordu, veriyordu. Ve insanlar da zaten bu okulu tercih etmesinin nedenlerinden biridir. Dershaneye de göndermeye ihtiyaç kalmayalım. Okul içerisinde bu ekstra derslerden faydalansın öğrenciler diye düşünüyordu. İlk defa bu sene o %57'yi aşmak için takviye kursu diye bir şey çıkardı, isim çıkardı ve ona da bir fiyat biçti. Ve %57 böyle aşmış oldu. Ayrıca yine çok konuşulduğu gibi yemek ücretlerine fahiş bir zamlar yapıyor okullar.
Hepsi söylüyorum. Kazım Bey, rakam da verir misiniz biraz, çünkü evet, vatandaş evet. Hani daha iyi algı anlasın diye.
Günlük yemek ücreti 586 lira bir okulda.
586 lira günlük yemek ücreti.
Günlük yemek ücreti. Bunda bir sabah kahvaltısı var, öğle yemeği var, ikindi denilen basit verdikleri bir şey var. Ama menüsünü yollayayım. Hani bu gözde büyütülecek bir şey değil. Hatta bir örnek vereyim lütfen izin verin Fethi Bey.
Tabii ki.
Dünden bir müvekkilime gittim, şirket. Çalışanlarına yemekhane kurmuş kendi içinde. Kendi aşçıları var. Bütün malzemeleri kendileri alıyor. Ve böyle açık açık söyleyeyim, hani ucuzlardan almıyor. Ucuz yağ almıyor. Ucuz et almıyor. Hatta etleri kendileri, hayvanları kendileri ayarlıyorlarmış. Meraktan sordum, ne kadara geliyor dedi. Kişi başı, doğalgazı, personeli, her şeyi dahil 50 TL'ye geliyor dedi. Hadi sizi hatırınızı kırmayayım, 100 lira olsun. 100 lira, yani bunun maliyeti belli. Yani sorduğunuz zaman kestikçiler ya da başka yemek haricinde zaten söylüyorlar. 100 lira olsun maliyeti, 586 lira. İnsanın, yani herkesin aklıyla oynuyorlar.
Şimdi bir saniye, ben şimdi burada siz 586 lira deyince hızlıca bir hesap yaptım. Yani ayın sadece 28 günü olduğunu kabul edersek, hadi 30 çeken 31 çeken.
Yemeyiz ki, okul günü hesap edin.
Şimdi okul günü olarak zaten şöyle 20 gün olarak hesap ettim. Yani 4 haftadan hafta içi 5 gün 20 gün 11.720 lira çıkıyor.
Doğru.
Ki bu fiyatın da daha üstünde şimdi emekli maaş, yani bir emekli maaşları 10.000 lira. En düşük emekli maaşı, o da yeni oldu. Ancak bir okulda öğrencinin 20 gün yiyeceği yemek, dinleyiciler, 20 gün 11.720 lira.
Çok özür dilerim. 110 bin lira mı ne yemek ücreti bir senede? 180 okul günü var. 586 lira böyle bulunuyor. Aylığa vurduğunuz zaman 10.700 lira, 11 bin lira ediyor. Ve dediğiniz gibi asgari ücret 10 bin lira.
Yani... Şimdi aslında bu anladığım kadarıyla bu taban zam, yani şu taban fiyat, bakanın da açıkladığı %57'yi etrafından dolaşarak farklı türlü bir zam. Çünkü böyle bir yemek ücreti olamaz.
Yani hadi maliyetini koy deyin. Kar da ettiği, yani kesinlikle bizim önümüze 530 lira, 500 çıkarmayacaklardır.
Şimdi tam bununla ilgili bir soru daha var. Şöyle, çünkü bu Milli Eğitim Bakanlığı'na bu soruldu, bu fahiş zamlar soruldu. Okulları uyardık dedi. Peki şimdi... Bu faiz zamlarla ilgili veliler ne yapmalı, nereye gitmeli? Yani bir de şunu soracağım. Mesela bakan uyardık dedi ama ya uyarının dışında bu okullara bir yaptırım hakkı, yani bir yaptırım, ceza vesaire uygulanmıyor mu? Nasıl kontrol ediliyor bu?
Bir haftadır bununla uğraşıyoruz. Siz de takip ediyorsunuz. Zaten ben bir tweet attım. Ondan sonra böyle bir ortalık karıştı. Herkes de aradı, etti. Biliyorsunuz siz de bunu.
Evet.
Yöneticilerle de konuştuk. Okul yöneticileriyle de konuştuk. Net söyleyeyim, öğrendiğim. Geri adım atmayacaklar. Devlet müdahale etmediği sürece özel okullar, benim öğrendiğim, geri adım atmayacak. Ve şöyle bir durum var. Bize söylenen, ama artık bu dedikodu mahiyetinde. Bunu bakanlık da biliyor. İl Milli Eğitim Müdürlükleri biliyor. Zaten bakan öyle bir şey söyledi. Biz bunlarla ilgili toplantılar yaptık dedi.
Evet.
Ya benim anladığım o toplantılarda zaten okullar fiyatlarını bakana açıkladılar. Ve bence oradan bir olumsuz geri dönüş almadılar. Ya da başka bir şey oldu. Yani burada birileri üç maymunu oynuyor. Biz mağdur olamaz. Lütfen şunu açıklamam izin verin.
Tabii ki.
Burada bir şımarıklık olarak görülmesin. Yani böyle de bir tepki var. Devlet okuluna gönderilse falan. Yapmayın. Ben hayatım boyunca, ben öğrenim hayatına bir TL vermemiş bir insanım. Hayatım boyunca. İlkokul, ortaokul, üniversite. Ben işte yani biz veliler keriz değil ki çuvalla para veriyor özel okullara. Eski devlet okulları yok. Bunu bir kenara koyuyorum. Benim itirazım şu Fethi Bey. Her meblağda bir özel okul olabilir. Tamam mı?
Evet.
Yani isteyen onun alıcısı varsa gönderir. Milyonluk da olabilir, 5 milyonluk da olabilir. Bizim itirazımız şu. Çocuklarımızla sınanıyoruz. Ne demek istiyorum? Bir tanesi açıklama yapmış. Bu özel okullar temsilcileri cahil cahil açık açık söyleyeyim. İşte özel hastaneye de gidiyorlar. Orada fiyat yapıyorlar, gitmesinler. Bakın özel hastane, lokanta, kıyafet bunları değiştirebilirsiniz markalarınızı. Ama okul değiştirmek çocuklarınızla sınanmak oluyor. Okul yani özel hastane veya lokanta değiştirmek de özel okul değiştirmek aynı klasmanlı mı? Ne demek istiyorum? Benim okuluma yazdırdığımda 10 lira birim diye biliyordum. Ve enflasyonu düşünerek de zamlar olacağını düşünüyorum. Ama benim okulum diyor ki bir anda ben artık 20 lirayım. Ben segment değiştiriyorum.
Şimdi ben bölüyorum. Bir hukuki durumu da soracağım ama. Şimdi bunu şundan dolayı ben de bir ekleme yapayım bununla ilgili. Özel okullar 2000 yılından önce zaten Cumhuriyet döneminde aslında özel okul yok. Tarihi ta Osmanlı'ya gidiyor. Cumhuriyet 1961 anayasasından sonra ufak ufak kurulmaya başlanıyor 61 anayasasından sonra. Ya 2000'li yıllara hatta 2010'lara kadar geldiğimizde özel okul aslında daha çok daha hani en zenginlerin çocuklarının gidebileceği yerlerdi. Devlet çocukların özel okula gidebilmesi için teşvikler verdi. Hala da veriyor %25. Bu anlamda özel okul sayısının biraz önce rakamları verdim. Artmasının bir sebebi aslında devletin bu anlamdaki teşviki. Bir de sizin eklediğiniz güzel bölüm vardı. Dershanelere biz para vermektense çocuklar burada etütler vesaire de alıyorlar. Dershaneye ihtiyaç da kalmıyor. Bunu özel okulları savunduğum için söylemiyorum. Ama şimdi burada da böyle bir kriz hali var. Çok ciddi bir yani biraz önce söyledik işte 10 bin TL'nin üstünde bir emekli maaşının üstünde aylık yemek ücreti sadece özel okulda. Tüm bunları düşününce veliler ne yapmalı? Nasıl bu anlamda? Yani nereye başvurmalılar? Bunların bir çünkü bu da bir tüketici mahkemesi vesaire yolu yok mu bunun?
O kısım biraz karışık. Fethi Bey, velilerin en efektif olabilecek şey. Mahkemeler çünkü bu çok hızlı ilerleyecek süreçler olduğu için, mahkemenin yavaşlığı ortada olduğu için tedbir alınmazsa, tedbir kararları verilmezse çok mağduriyet çıkacak. Ve çünkü bir de erken kayıt indirimi gibi bir baskı olduğu için velilere her geçtiğimiz ay veliler daha çok para ödeyeceğim diye de zaten panik halinde kalıyorlar. Bu oradan bir mahkemeden bir karar alman çok mümkün olmuyor. En iyi yapılacak nokta şu. Şu an bu işi tek çözecek gene devlet. Milli Eğitim Bakanlığı. Çünkü böyle de duydum. Bakanlık yönetmekte değişiklik yaparsa biz de uymak zorunda kalırız bir şekilde. Buna devlet el atacak. Çünkü özel okullar kesinlikle takmıyorlar.
Anladım. Peki.
Bunu düşünmek lazım.
Peki. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun.
Rica ederim. Ne demek?
Kazım Yiğit Akalın, avukat Kazım Yiğit Akalın'la bu özel okul sürecini, kendisi de bir özel okul çocuğu özel okulda okuyor anladığımız kadarıyla. Oradan kendisinde ciddi bir mağduriyeti var. Şimdi özel okullarda zamlar devlet tarafından belirleniyor ama şöyle bunu bakan da söyledi. Mesela çocuğunuz birinci sınıfa, beşinci sınıfa ya da dokuzuncu sınıfa başlıyorsa oradaki fiyatı özel okul belirliyor. Bu aylık işte 50 binde olur, 100 binde olur vesaire. Ama devam eden eğitiminde zamları devlet belirliyor ki %56.87 oranında belirledi bunu. Tamam bunda bu zammı belirliyor ama okulların şöyle bir durumu daha var. Bahsetti. Mesela yemek ücreti günlük 586 TL. 586 TL yemek ücreti günlük. Şimdi bunu konuğumuz Sayın Akalın, Avukat Akalın konuşurken ben burada hesap makinesinden bir hesap yapayım dedim. Yani 20 gün olarak hesap ettim. Hani 4 haftadan 5'er günden 20 gün gitsin okula. Hadi ayı 28 gün kabul edelim. Bazen 30-31 de çekiyor ama 28 gün kabul edelim. Çarptığımda 11.720 TL gibi bir rakam çıktı. Yani hani bu artık baya yani %57 zam yetmeyince işte arka yoldan dolaşıp zam yapma yöntemi budur herhalde. Diyelim bu arada konuğumuz dedi ki ya bu meseleyi kendisi avukat aynı zamanda ya hukuki bir yolu yok mudur velilerin gidebileceği yer? Bunları da konuştuk. Hani tekrar gibi olacak ama kendisi de bir avukat olarak dedi ki ya burada tek çözüm devletin bu konuya buralara da el atarak yönetmelikte, ilgili yönetmelikte değişiklik yapması dedi diyelim, diğer konu başlığımıza geçelim. Evet, ekonomim Ali Ekber Yıldırım, hayvan ithalatının 14 yıllık serüveni. Şimdi hızlıdan bunu anlatacağım size. Çünkü biz her yıl hayvan ithal ediyoruz. Ve her yıl siyasilerin açıklamasına baktığımızda yapmayacağız yerli üretim. Bu konuyla ilgili süt kurumu hayvan ithal etmeyelim çözüm değil. Devlet, ilgili devlet kurumları da et süt kurumunu şundan dolayı verdim. Daha geçen Temmuz'da bir bununla ilgili çalıştay yaptılar. Şimdi ben hızlıca 14 yıllık ya bu mesele nasıl başladı? Daha önce de hayvan ithal ediyordu Türkiye. Yani şu anki iktidar öncesinde de ithal ediyordu ama bir deli dana rahatsızlığı falan o dönem 90'ların sonunda çok konuşuldu bu. Ondan sonra hayvan ithal etmesini durdurdu. Ta ki 2010 yılına kadar. Peki nasıl geldik o noktaya? Şimdi 2007-2008 yılında bir kuraklık oldu. Kuraklık olunca haliyle verim düştü. Teşvik de yapılmıyor. Yem paraları da arttı. Çok kısa özetle geçiyorum size. Böyle olunca ne oldu? Süt inekleri, yani o zaman sütün litresi 80 kuruştan 40 kuruşa düştü destek. Ve böyle olunca ne oldu? Süt inekleri kesilmeye başlandı. Bakanlığın verisine göre 1 milyon inek kesildi, süt ineği. Tabii bu rakam aslında bakanlık 1 milyon diyorsa daha yüksek. Ve böylece ne oldu? Bir süre kırmızı ette fiyatlar durdu. Şimdi ben o zamanın fiyatlarını vermeyeceğim çünkü kafanız hepten karışır. Yani o zaman 10 liraymış et mesela 2009-2010 yılında. Neyse, et fiyatları bir süre durdu ancak daha sonra tekrar patladı 2010 yılında. Ondan sonra ne oldu? Başladık biz ithalata. Çözüm üretmeye çalıştık falan ama olmadı. Dönemin bakanı Mehdi Eker, bizim yeterli hayvan sayımız var dedi. 2 milyon 200 bin sayım yaptı. Ancak daha sonra dönemin başbakanı, o zaman başbakanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki biz ithal edeceğiz dedi. Bakan da ithal edeceğiz dedi. Devam etti. 2010 yılında ithalat çözüm değil diye raporlar yayınlandı. Tekrardan ithalat devam etti. Krediler verildi 2010'da. Ziraat Bankası'nın sıfır faizli krediler verildi. Ne oldu o krediler? İşte o kredilerle ahırlar yapıldı, gene damızlık hayvan için hayvan ithal edildi vesaire. O paralar da oralara gitti. Bu işi bilmeyen insanlar hayvan yetiştiriciliğine soyundu. Onlar da devam etmedi. Mehdi Eker'den sonra Faruk Çelik geldi. O da yapmayacağız dedi. Konuyla ilgili düzenlemeler yaptılar. İşte kırmızı et çalıştayı yapıldı, milli tarım projesi yapıldı. Sonra ne oldu? Faruk Çelik gitti, Ahmet Eşref Fakı Baba geldi. Fakı Baba bunları kaldırdı. Oradan da tekrar ithalata dönüldü. Yani her gelen bakan, devam ediyorum şimdi bakın. Devam edeyim. Fakı Baba'dan sonra Pakdemirli geliyor. Pakdemirli'den sonra, Bekir Pakdemirli'den sonra Vahit Kirişçi bakan olarak geldi. Vahit Kirişçi'den sonra, hani bunu şundan dolayı en son işte... En son yine tekrardan ithalat yapılmayacağı anlatıldı, söylendi. Ancak tüm bunlara rağmen 2024 yılı 600 bin baş besicilik sığır ithalatı için ihale açıldı. Yani bu hayvancılığın beli 2007-2008'de kuraklık nedeniyle bir kırıldı. Hükümet de bir daha bunun önünü alamadı. Her yıl, her gelen bakan biz ithalat yapmayacağız, biz ithalat yapmayacağız, yöntemlerimiz var dedi. Ancak çözüm olmadı. Diyelim bugünkü sürenin de sonuna geldik. Masada Arif, düzeltiyorum. Çok özür dilerim Akif. Masada Akif, hep normalde Simge vardı. Bugün Akif olunca karıştırmam normal. O kadar hata yapmış olayım diyorum. Masada Akif ve editörüm İrem, ikisine de teşekkür ediyorum diyorum. Perşembe günü görüşmek üzere.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.